Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, keremi daima üzerinize olsun efendim. Bir İrfan Mektebi programındayız. Bu programımızda yine bugün İrfan Mektebi'nin büyük üstadları, Altun Silsile'nin büyüklerinden inşallah Mahmud Encir Faynevi Hazretleri'ni konuşmaya çalışacağız. Tabii aziz dinleyenlerim, sohbetlerimizde sık sık ifade etmeye çalıştığımız gibi bu Altun Silsile'nin şahları, Altun Silsile'nin mürşitleri kendi zamanlarındaki o İrfan Mektebi'nin gerçek mürşitleri, adeta bulundukları zamanı, bulundukları mekanı bir irfan merkezi haline getirmeye, zamanı adeta irfan damlaları halinde yaşamaya, yaşatmaya gayret etmişler. Altun Silsile'nin 12. halkası Mahmud Encir Faynevi Hazretleri. Encir Fayne, Buhara yakınlarında, Buhara'ya 3 fersah mesafede bir küçük köyün ismi. Hazret de burada dünyaya gelmişler. Babası Emir Yahya isminde bir zat ve Peygamber Efendimizin mübarek neslinden geldiği rivayet edilmekte. Kendi doğduğu köyde bir müddet Hazret kalıyor. Daha sonra da Vapkent ilçesine taşınıp orada ikamet ediyor. Hazretin belki de dünya meşgalesi inşaat ustalığı. Ama işte bir inşaat ustası kendisini şeriat ilmiyle, tarikat ilmiyle, hakikat ilmiyle mücehhez hale getirirse çağlara kendisinden güzel izler kalıyor. Aziz dinleyenlerim, asr-ı saadet insanı dediğimiz sahabiler cahiliye döneminde bir kısmı koyunlarını güden çobanlardı. Yani daha dünya işleriyle meşgul, böyle tarlasında, bağında, bahçesinde meşgul olan insanlardı. Fakat onlar o İslami terbiyeyle, İslam'la buluştuktan sonra, hele hele Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek sohbetleriyle buluşunca çok daha farklı insanlar haline geldiler. Dünyanın en meşhur fakihleri haline geldiler. Muhaddisler oldular, müfessirler oldular ve geleceğe büyük güzellikler taşıdılar. İşte tarih boyunca nur-u nübüvvetten beslenen İrfan Mektebi'nin farklı insanları da belki daha sıradan dünya mesleklerini yaparken bir taraftan o İrfan Mektebi'nde aldıkları şer'i bilgilerle, tasavvufi bilgilerle, hakikat bilgileriyle, daha sonra da Cenab-ı Hakk'ın kendilerine ikram ettiği ledünni ilimlerle çağlara iz bırakan insanlar haline gelebiliyorlar. Dolayısıyla İrfan Mektebi'nin, tarih boyunca akıp gelen İrfan Mektebi'nin halis evlatlarına Allah Teala büyük ikramlarda bulunuyor. Çünkü bu mektebe gelen insanlar hem ilmi olarak gelişmek hem de kalbi olarak gelişmek niyetini taşıyorlar. Zaten İmam Rabbani Hazretleri, ki ileriki sohbetlerimizde inşallah o da sohbet konumuz olacaktır, bu yola gelen insan diyor, önce akidesini düzeltecek. Yani niye inandığını, nasıl inandığının farkında olacak. Daha sonra hayatın neresinde bulunuyorsa, eğer ticaretle meşgulse ticaret fıkhını, aile hayatı varsa aile fıkhını, başka türlü bir hayatın içindeyse, işçiyse, işverense neyse, buralarda İslam'ın kendi bulunduğu alanla ilgili hükümlerini bilecek. Yani hayatındaki farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, haram, mekruh dediğimiz şeyleri bütün teferruatıyla bilecek. Ondan sonra sofiye yoluna intikal edecek ve ahlaki bir kemale ulaşacak. Yani bu mektebin ana müfredatı bu. Akide, fıkıh, ameli salih, kalp tasfiyesi ve ciddi bir hakikat yolculuğu. İşte piranımızdan Mahmud Encir Faynevi Hazretleri, Encir Fayne Buhara yakınlarında bir köy diye arz etmiştim. Bu büyük zat da belki dünya işlerinden bir işle meşgul, inşaat ustalığı yapıyor. Ama o mektebe dahil olunca da Muhammed Arif Rivgiri gibi bir zatın talebesi olunca da o mektepte çok daha farklı şeyler öğreniyor. şeriatı öğreniyor, tarikatı öğreniyor, tasavvufu öğreniyor, hali öğreniyor ve Allah Teala ona daha sonraki insanları irşad etme görevini veriyor. Pir-i Arif Revgeri Hazretlerinden sonra kendisine bir irşad izni veriliyor ve yine kendisinden sonra özellikle Nakşi Hacegani içerisinde çok önemli bir yeri olan, ayrı bir yeri olan Ali Ramiteni Hazretlerinin de mürebbisi ve mürşidi haline geliyor bu büyük zat. Onun için de inşaat ustalığı yaparken bu zat Arif Revgeri Hazretlerine intisap ediyor, seyri sülükünü tamamlıyor ve onun halifesi oluyor. Kendi hayatıyla ilgili anlatılan böyle bizlerin de bugün çok muhtaç olduğumuz bir güzellik, çok mütebessim bir şahsiyet olması ve simasındaki nuraniyet Mahmud Encirfanevi Hazretlerinin. Tabii bu iki özellik de bir Müslüman'da bulunması gereken şey. Zira sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki لَا تَحْكِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ اَنْ تَلْقَى اَخَاكَ بِوَيْشٍ تَلِيكٍ. Bir Müslümana güler yüz göstermek de olsa, mütebessim bir gözle bakmak da olsa hiçbir iyiliği küçük görme. Yani iyilik yüzümüzdeki güzellikten, dudaklarımızdaki tebessümden başlıyor. Hani halk arasında güzel bir söz vardır aziz dinleyenlerim. Yüzünde meymenet yok, suratında meymenet yok derler. Bazı insanların yüzüne bakarsanız kaçmak istersiniz. Bazı güzel yüzlere bakarsanız kendinizi onlara bakmaktan alıkoyamazsınız. Hep yanlarında olsam istersiniz. Hep huzurlarında olsam de istersiniz. Ve gerçekten de Allah dostlarının hemen hemen ortak özelliklerinden birisi de budur. Yüzleri mütebessimdir. İçlerinde hüzün yaşarlar. Nitekim Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'ni anlatırken merhum Musa Topbaş Efendi, üstadımız diyor Mahmud Sami Ramazanoğlu, yine altın silsilenin büyüklerinden bu güzel zat, iç dünyasında hüzünlüydü. Ama o içindeki hüznü dışarıya vurmaz, yüzleri hep mütebessimdi. Bir de tabii zaten insan zikrullahla meşgul oldukça, abdest huzurlarında her an abdestin güzelliği görüldükçe, secdelerde alnı buluştukça da yüzünde bir nuraniyet meydana gelir ki, tabii bu büyük zatlar zaten hayatları hep böyle güzellikler içinde geçtiği için de onların yüzlerine bakan oradaki nuraniyeti görmüş oluyor. Simalarına bakan oradaki tebessümden adeta beslenmiş oluyor aziz dinleyenlerim. Onun için de gerçekten insan sohbetlere katıldıkça da Musa Efendi Hazretlerinin tabiriyle ilim ehli olur, irfan ehli olur ve hakikat yolculuğunun farkına varır. Çünkü sohbetlerde genelde aziz dinleyenlerim ayet-i kerime okunuyor, hadis-i şerifler okunuyor, Allah dostlarının sözleri okunuyor. Dolayısıyla da ciddi bir şekilde büyük bir sabırla, itina ile manevi sohbetlere, irfan mektebinin talebesi olan insanlar, manevi sohbetlere devam ederek irfan mektebinin talebesi olan insanlar zamanla farkında olmadan ilim ehli olurlar. Birçok şeyi bilmeye başlarlar. Çünkü sohbetler birer mekteptir zaten. Hele hele sohbet edenler de bunu ciddiye alır, bunu bir gerçekten bir program dahilinde sohbetlerini icra ederlerse, sohbete katılanların hem ilmi yönlerini hem irfani yönlerini geliştirmek için bir gayret ve çaba içinde olurlarsa da halktan kim katılırsa katılsın, gerçekten o mektepten ilim ehli olarak ayrılır, irfan ehli olarak ayrılır, hizmet ehli olarak ayrılmaya gayret eder. Tabii aziz dinleyenlerim, Mahmud Encirfanevi Hazretlerine gelinceye kadar özellikle de Abdülhalik Gücdevani Hazretlerinin yola koyduğu bir esas var. O da gizli zikir. Gizli zikir derken yani kimsenin duymadığı kalbi zikir. Hani gizli zikir bir yere kapanıp insanlardan kaçarak manasına değil, daha çok kalpteki sessiz zikir manasına biz ona belki hafi zikir diyelim. Türkçemizde hafi kelimesi gizli olarak geçtiği için gizli diye tercüme etmiş oldum. Hafi zikir yani meleklerin bile duymadığı fakat kalbin tamamen Rabbi ile meşgul olduğu ama zikredenin de farkında olarak yaptığı zikir. Gücdevani Hazretlerinin 8 esasından birisidir gizli zikir. Ancak Mahmud Encirfanevi Hazretlerine daha sonra mürşidi olan Arif Revgeri Hazretleri belki de zamanın gerektirdiği bir usul olması bakımından cehri zikre, açık zikre izin vermişler. Tabii ki bu arada da Abdülhalik Gücdevani Hazretleri'nin müridanından, halifelerinden Evliya-i Kebir Hazretleri buna itiraz ediyor. Diyor ki, yani bizim diyor piranımız daha çok gizli zikir yaparlardı. Ama siz açık zikir yapıyorsunuz diye zaman zaman kendisini ikaz etseler de ben diyor üstadım Arif Revgeri Hazretlerinden bu manada bir icazet aldım. Dolayısıyla cehri zikir de yapıyoruz. Ve Muhammed Barisa Hazretlerinin dedesi olan Hafızüddin Kebir, buna Evliya-i Kebir de deniyor herhalde aynı zamanda. Bu Mahmud Encirfanevi Hazretlerine soruyorlar, sen niye cehri zikri tasvip ediyorsun veya onu teşvik etmeye başladın veya onu tercih ediyorsun? Hazret de diyor ki, uyuyanlar uyansın. Çünkü kalbi zikri uyuyanlar duymaz. Uyuyanlar uyansın. Gafiller kendine gelip hakikat yoluna yönelsin, istikamet ile şeriat ve tarikata girsinler. Bunun için cehri zikir yapıyorum. Çünkü bütün hayırların anahtarı ve saadetin aslı olan hakiki tevbeye, hakiki tevbeye ve hakka yönelmeye rağbet etsinler bu zikir sayesinde diye cehri zikri, açık olan zikri tercih ediyorum, diyor Mahmud Encirfanevi Hazretleri. Ve daha sonra Ali Rahmethani Hazretleri ile de bu cehri zikir dediğimiz sesli zikir biraz daha bu yolda da bir gelenek haline gelmiş oluyor. Diğer taraftan aziz dinleyenlerim, Mahmud Encirfanevi Hazretlerine niye cehri zikir üzerinde böyle duruyorsunuz diye başka bir sual tevcih edildiğinde diyor ki cehri zikir o kadar kolay bir iş değil. Evet, cehri zikir insan heyecana gelir, zahiren dili zikir eder ama aslında diyor o zikreden dilin hangi halde olduğuna dikkat etmek lazım. Kirli bir dille Allah'ı zikretmemeli insan. Onun için de Hazretin çok önemli bir tembihi var. Kendisinde cehri zikirle ilgili bir takım itirazlara karşı buyuruyorlar ki, cehri zikir ancak dili yalan ve gıybetten, boğazı haram ve şüpheli şeylerden, kalbi riya ve gösterişten, gönlü de haktan başkasına yönelmekten temizlenmiş olan kişi için caizdir. Eğer diyor gerçekten cehri zikir yapmak istiyorsan, önce hele bir bak, dilini temizlemeye bak. Kirli bir dille cehri zikir yapıyorum diye övünme veya ona meyletme. Tabii diğer taraftan belki insan dilinin kirini de zikrede ede temizler. Ancak Hazret biraz daha hani Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a ve tahhir beytiye litta'ifine vel akifine ve rükkâ-i sücud buyuruyor. Şu benim ibadet için yapılmış olan evimi Kabe'yi tavaf edenler için, rükû edenler için, secde edenler için tertemiz hale getir ey İbrahim. İşte oradan da ehlullah şöyle işare bir mana çıkarıyorlar. Önce eğer zikredeceksek dili temizlemek lazım. Yani temiz bir mekanda, temiz bir kalple, temiz bir dille Allah'ın zikrine insan koyulmalıdır. Tabii hemen hemen bütün ehlullahın, Allah dostlarının ortak noktalarından birisi olan dil, mide, kalp ve gönül temizliği üzerinde Encirfanevi Hazretleri de çok dikkatle duruyor. Onun için de diyor ki, dil muhakkak yalandan ve gıybetten temizlenmeli. Belki insanlar yalan noktasında daha da hassas olabiliyorlar değerli dinleyenlerim. Hani dikkat edeyim, yalan söylemeyeyim diye. Fakat gıybet konusu öyle bir cazip şey ki hiç insan farkında olmadan böyle gıybet ortamlarına girebiliyor. Onun için de en önemli terbiye alanlarından birisi dil terbiyesidir. Zaten hemen hemen bütün bu tezkiye dediğimiz temizlenme yolunun mürebbilerinin belki de ilk tembihleri bu yola giren insanlara dillerine dikkat etmeler hususudur. Tabii Gazali'nin ifadesiyle dilin birçok afeti var. Ama burada Encirfanevi Hazretleri iki noktanın üzerinde biraz daha fazla duruyor. Aman diyor, yalana karşı dikkatli olun. Aman diliniz gıybete bulaşmayın. İşte ondan sonra diliniz gıybete bulaşmadıysa, dilinizde bir yalan lekesi yoksa cehri olarak da Allah diyebilirsiniz. Daha sonra da yine haram ve şüphelilerden kaçındıysanız. ki silsilenin Resulullah Efendimiz'den sonraki ikinci insanı olan Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in bu noktadaki hassasiyeti ne kadar önemlidir aziz dinleyenlerim. Kölesi bir gün kendisine bir süt ikram ediyor. Diyor ki sen içtikten sonra nereden aldın bu sütü dediğinde, ben diyor bir fala bakmıştım diyor cahiliye döneminde. O faldan biraz da para kalmıştı bende. O parayla aldım bunu deyince Hazreti Ebu Bekir Efendimiz birden parmağını ağzına koyuyor ve içerideki sütü kusmaya çalışıyor. Bir kısmı dışarıya çıkıyor. Sonra ya Rabbi diyor, çıkanlar çıktı ama hala damarlarıma bir şey karıştıysa onun için beni affeyle ya Rabbi diyor. Onun için gerek haramlardan gerek şüpheli şeylerden mideyi korumak noktasında da bu terbiye yolunun büyükleri çok büyük bir hassasiyet gösteriyorlar. Fainevi Hazretleri de aynı şekilde buyuruyor ki sen diyor dilini yalan ve gıybetten temizle. Mideni haramlardan temizle tıpkı Ebu Bekir Efendimiz gibi. Daha sonra kalbini de riya ve gösterişlerden temizle. Ama en önemlisi gönül alemini haktan başkasına yönelmekten temizle. Kimden yardım istiyorsun? Kimden medet umuyorsun? Kimden neler bekliyorsun? Ümitlerin kimlerdi? Korkuların kimlerden? Kime yöneliyorsun? İçinde kim geziyor? Bütün bunlara dikkat et. Ondan sonra da diyor Hazret, Allah'ı ister dilinle zikret, isterse kalbinle zikret. Ve bu büyük Allah dostu da aziz dinleyenlerim, yine Buhara'ya yakın Encirbağ köyünde metfundur. Şu anda ziyaret edenler onu bilirler yerini. Kabrinin yanında bir mescit var. Orada bir su kuyusu var. Allah Teala bu aziz dostlarına çağlar ötesinden hizmetkarlar veriyor. Yıllar önce bir dostumuzla İncil Mahmud Encirfanevi Hazretleri'ni böyle sabahın erken saatlerinde ziyaret etmiştik. Bir hatıramı da nakletmiş olayım bu vesileyle. Kahvaltımızı da yapıp gitmiştik. Ama Hazreti ziyaret ettiğimizde baktık ki onun hem kabrinin hem mescidinin bulunduğu yerde sabahın erken saatinde orada bir hizmetkar insan var. Erken saatinde oraya sıcacık pidelerini getirmiş, bahçedeki domatesleri toplamış, Hazreti ziyarete gelenlere herhangi bir ücret talep etmeden de ikram ediyorlar. Gerçekten dünyada hayattayken eller açık olan bu güzel insanlar vefatlarından sonra da bir takım vesilelerle ziyaretçilerini hiç boş çevirmiyorlar. Hatta kendi kendimize dedik ki ya keşke kahvaltı yapmadan gelseydik. Ama kahvaltı yapmış da olsak bunu artık Hazretin bize ikramı, bu sıcak pideyi, bu böyle gayet tabii doğal deniyor şimdi. Domatesi yemeden de buradan gitmek olmaz deyip yeniden bir sabah kahvaltı yapmıştık. Pide, sıcak pide ve domatesle. Onun için gerçekten şu dünyada güzel yaşayıp ahirete güzellikler bırakarak gitmek bir müminin en büyük hedefi olmalıdır. Tabii bu hedef de kendi çevresinde, kendi mektebinde gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla da Allah dostlarıyla zahiri beraberlik, kalbi beraberlik, zaman beraberliği, mekan beraberliği hepsi insanı inşa edici hususlardır. Bu büyüğümüze de Yüce Rabbimizden rahmet niyaz ederiz. Kendisinden sonra da manevi emaneti Ali Ramitani Hazretleri devam ettiriyorlar. Gelecek sohbetlerimizde de inşallah Ali Ramitani Hazretleri'nin özellikle menakıbı, hayatındaki incelikler çoktur aziz dinleyenlerim. Onları Rabbimizin izniyle konuşuruz. Rabbimiz bütün altın silsilenin güzelliklerinden bol bol bereketlenmeyi, onların manevi dünyalarından nasiplenmeyi bizlere nasip eylesin aziz dinleyenlerim.